SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 5 Şubat 2026 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına, onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da bu yıl 100. yaşını kutlayan ve her evde olan bir cihaz, televizyona bakacağız. Programın ikinci yarısında ise Sydney'de Türkçe rock geceleri düzenleyen Furkan Tapsız'la konuşacağız. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Seda Arcan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
...2024'te 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan Westfield AVM bıçaklama olayı üzerine yapılan soruşturmanın sonuçları açıklandı. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Donald Trump'ın Barış Kurulu'nda yer almayı değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye'de Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası istendi. ...2024 yılında Sydney'de Bondi kavşağındaki Westfield alışveriş merkezinde 6 kişinin ölümüne yol açan bıçaklama olayının ardından yapılan soruşturmanın sonuçları açıklandı. Adli tabip raporunda alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını tek başına izleyen güvenlik görevlisinin bu iş için yeterli olmadığı sonucuna vardı. Ayrıca silahlı saldırganın alışveriş merkezinde görülmesinin ardından uyarı ve alarmların etkinleştirilmesinde gecikme olduğunu tespit etti. Raporda paramedikler ve görevdeki polis memurları hızlı hareket ettikleri için takdir edildi. Ancak adli tabip raporunda memurların görev sınırlarının ötesinde davranmalarına rağmen New South Wales polisinin bir süreliğine ambulans servisine kritik bilgileri vermediğini tespit etti. İlk Uluslar mensubu çocuklar için oluşturulacak komisyonun başkanına daimi bağımsız statü sağlamak için gereken yasal düzenlemeler federal parlamentoya sunuldu. Böylelikle Sue Ann Hunter'ın Aborjin ve Torres Boğazı adalı gençler için tam zamanlı ulusal müsteşar olarak atanması resmileşmiş oldu. İlk Uluslar mensubu çocukların hapishaneye düşme oranı yerli olmayan akranlarına göre 27 kat daha fazla ve kendi evleri dışında bakılma olasılıkları ise 10 kat daha fazla. Sosyal Hizmetler Bakanı Tanya Piliber ise bu sabah tasarıyı parlamentoya sundu ve 2019'daki bu konudaki bulgulara atıfta bulundu.
They described the levels of discrimination and disadvantage being faced by Aboriginal and Torres Strait Islander children at the time.
O dönemde Aborjin ve Torres Boğazı adalı çocukların karşılaştığı ayrımcılık ve dezavantaj seviyeleri yaygın, sistematik ve nesiller arası olarak tanımlandı. Ne yazık ki bu düşündürücü değerlendirmeler sürdü. Ancak onları değiştirmek için yorulmak bilmeyen çabalar da öyle diye konuştu Sosyal Hizmetler Bakanı. Avustralya hükümeti şu anda Amerikan Başkanı Donald Trump yönetiminde yeni kurulan Barış Kurulu'na katılıp katılmayacağını değerlendiriyor. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Trump yönetiminden kurulun özel amacı ve operasyonel niyetleri hakkında daha fazla açıklama istiyor. Penny Wong, ABC'ye Avustralya hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri ile birçok güvenlik anlaşması üzerine çalıştığını ve bu kurulun Avustralya'nın normalde gireceği tipik güvenlik anlaşmalarından biri olmadığını söyledi.
Border-based proposal would involve Australia being part of a treaty. Obviously that is a different kind of arrangement.
Barış kurulu önerisi Avustralya'nın bir anlaşmanın parçası olmasını içerecek. Elbette bu tür konularda genellikle yaptığımız düzenlemelerden farklı bir düzenleme bu. Bunu değerlendiriyoruz. Ancak özellikle Quad ve AUKUS bağlamında Amerika Birleşik Devletleri ile yakın çalışmaya devam ediyoruz diyebilirim diye konuştu Wong. Gazze ateşkesini denetlemekle görevli bu kurula katılmayı resmi olarak reddeden ülkeler arasında Yeni Zelanda'da bulunuyor. Öte yandan Trump yönetimi Avustralya'da dahil olmak üzere tüm ülkelere Çin'in sektördeki hakimiyetini kırmak üzere kritik mineraller konusunda yeni bir ticaret ittifakına katılma çağrısı yaptı. Avustralya Kaynaklar Bakanı Madeleine King, Washington'da bu konuda bakanlar düzeyinde yapılan bir toplantıya katılıyor. Bu toplantıya katılanlar arasında Avrupa Birliği ve 53 ülke temsilcisi yer alıyor. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, toplantıda bulunan ülkelere savunma, enerji ve teknoloji gibi yüksek teknoloji endüstrileri için gereken emtialar için fiyat tabanlarını belirleyebilecek bir ticaret birliğine katılmaları çağrısında bulundu.
Proposing a concrete mechanism to return the global critical minerals market to a healthier, more competitive state.
Bugün Trump yönetimi olarak küresel kritik mineraller pazarını daha sağlıklı ve rekabetçi bir duruma döndürmek için somut bir mekanizma öneriyoruz diyen Amerikan Başkan Yardımcısı, kritik mineraller için ayrıcalıklı bir ticaret bölgesinin uygulanabilir fiyat tabanları sayesinde sektörü dış problemlerden koruyacağını söyledi. İç politikaya bakacak olursak, federal hükümetin nesiller arası konut eşitsizliğini ele almak ve enflasyonu azaltmak amacıyla bir sonraki bütçede büyük bir vergi indirimini kaldırmayı veya değiştirmeyi planladığı iddia edildi. Mevcut sermaye kazancı vergisi indirimi, yatırım mülklerinin değer artışına uygulanan vergiye %50 indirim getiriyor. Bu, konut fiyatlarının artışı ve karşılanabilirlik eksikliğinin nedenlerinden biri olarak görülüyor. Başbakan Yardımcısı Richard Marles, Kanal 7'ye hükümetin yeni konut arzına odaklandığını söyledi, ancak olası bir vergi politikası değişikliğini de inkar etmedi.
And our strategy has been on the supply side. It is about building more houses. So
asıl stratejilerinin tedarik tarafında olduğunu, daha fazla ev inşa etmek istediklerini söyleyen Richard Marles, yani hükümetin neler yapmaya çalıştığını ve neler yapmaya devam edeceğimizi görebilirsiniz ve konutla ilgili vergi düzenlemeleri çalışmalarımız devam ediyor diye konuştu. Liberal ve ulusal partilerin kendi iç liderlik gerginlikleri, koalisyonun resmi olarak yeniden bir araya gelme çalışmalarını çıkmaza sokuyor. Muhalefetin gölge bakanlıkları tamamen dağılmış durumda. Ulusal Parti Senatörü Bridget McKenzie, partisinin kendisinin gölge kabineden geçici olarak uzaklaştırılmasını kabul etmemesini yerinde bir karar olarak değerlendirerek savundu. Ancak McKenzie çalışmaya devam ettiklerini bu hafta Ulusal Parti'nin İşçi Partisi'nin maliye politikası konusunda çalıştığını söylüyor.
Sarah, we've been getting on with actually doing our job here in Parliament this week.
Parlamentoda gerçekten işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta Jim Chalmers'ın yaklaşık 120 milyar dolarlık aşırı harcamalarını araştırmaya devam ediyoruz diye konuştu Bridget McKenzie. Sydney Üniversitesi'ndeki Amerika Birleşik Devletleri Çalışmaları Merkezi'nin yeni bir raporu, Avustralya'ya Pekin'i rahatsız etme riskine rağmen Tayvan'la diplomatik ve güvenlik bağlarını derinleştirmesi çağrısında bulundu. Bu stratejik uyarı, Çin'in demokratik yönetilen adaya karşı askeri baskıyı ve gri bölge operasyonlarını arttırdığı bir dönemde geldi. Raporun ortak yazarı ve savunma uzmanı Peter Dean, Avustralya'nın mevcut yaklaşımının iki ülke arasındaki güveni aşındırdığını ve uzun vadeli politika hedeflerini engellediğini savunuyor. Raporun yazarı, eğer Avustralya Tayvan Boğazı'ndaki mevcut durumu korumaya ve savaşı engellemeye kararlıysa, benzeri görülmemiş gri bölge operasyonları ve ekonomik baskı karşısında Tayvan'ı desteklemek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söylüyor. Japonya'da 2022 yılında Başbakan Shinzo Abe'yi bıçaklayarak öldüren saldırgan müebbet hapse mahkum edildi. 45 yaşındaki Tetsuya Yamagami, Japonya'nın en uzun süre görevde kalan Başbakanı Shinzo Abe'ye ev yapımı patlayıcı kullanarak saldırdığını kabul etmişti. Türkiye haberlerine bakalım. Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan siyasal casusluk soruşturması tamamlandı. Savcılık iddianamede Ekrem İmamoğlu ile beraber seçim kampanyalarının direktörü Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve iş insanı Hüseyin Gün hakkında siyasi casusluk suçlamasıyla 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep etti. Siyasi casusluk, devletin güvenliği veya siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek olarak tanımlanıyor. Savcılık, belediyeye ait veya vatandaşların kişisel verileri gibi hassas bilgilerin bir veri tabanına aktarılarak dış istihbarat servislerine sunulduğunu iddia ediyor. Mısır'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile ortak bir basın toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak gündemin Filistin davası olduğunu, Gazze'de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır'la beraber çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğan ayrıca Mısır'ın Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu, Mısır'la ticaret hacminin 8 milyon doları aştığını gördüklerini vurguladı ve ticaret hedefini 15 milyon dolar olarak açıkladı. İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın bazı belediye başkanları ile yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması ikinci haftasında sürüyor. Yargılananlar arasında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da bulunuyor. Dünkü mahkemede ifade veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kendisinden CHP kurultayı hakkında itirafçı olmasının istendiğini, eğer itirafçı olursa hakkındaki suçlamaların düşürülmesi vaadinde bulunulduğunu iddia etti. PKK'nın silahsızlanmasını öngören süreçte atılacak yasal adımları belirlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan komisyon rapor yazımı için ilk toplantısını yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, toplantının ardından umut hakkı konusunda uzlaşıldığını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada PKK lideri Abdullah Öcalan'dan örgütü feshetme çağrısı yapmasını istemiş, karşılığında umut hakkından faydalanabileceğini söylemişti. Bahçeli aynı konuyu bu hafta bir kez daha gündeme getirmiş ve konuşmasını Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir sözleriyle sonlandırmıştı. Umut hakkı, ömür boyu hapis cezası alan mahkumların bir süre sonra toplumla buluşmasına imkan tanıyan bir düzenleme. Şimdi de döviz kuruna, spor haberlerine ve hava durumuna bakalım. 5 Şubat 2026 döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 30 lira 44 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 59 euro sentten işlem görüyor. Sporda ise Türkiye'de Ziraat Türkiye Kupası A grubu 3. hafta maçında Galatasaray evinde ağırladığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Öte yandan Olimpiyat kış oyunları yarın Milano'da başlıyor. Norveçli kayakçı Nikolay Schirma, fosil yakıt şirketlerinin kış sporlarını desteklemesini engellemek isteyen 21 binden fazla kişi ve profesyonel sporcunun imzaladığı bir dilekçeyi Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne sundu. Bundan 40 yıl önce de Olimpiyat oyunlarında tütün reklamının yasaklanmasına yine böyle bir kampanya vesile olmuştu. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra parçalı bulutlu 36 derece. Sydney genellikle güneşli 33. Melbourne parçalı bulutlu 23 derece. Adelaide güneşli 32, Perth yine açık 34 derece. Hobart kapalı 19, Brisbane güneşli 31 ve Darwin ise yağışlı 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den 5 Şubat Perşembe haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımız Nejat Başar yönetiminde sürüyor.
Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Önce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. İbrahim Bey Melbourne'dan kolay gelsin demiş, iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz. Türkiye'mizde olduğu gibi Sayın Trump da önce Büyük Amerika diye Amerikan vatandaşlarını Türkiye'de olduğu gibi bir simit ve çaya muhtaç duruma düşürecek. Büyüyen yeni yapılacak Beyaz Ev White House olacak demiş bize gönderdiği mesajında. Mustafa Bey Queensland'dan konut krizine değiniyor. Bizim semtte bir petrol istasyonu var. Her zaman arabaya buradan benzin alırım. Petrol istasyonunun arkasında bir futbol sahası büyüklüğünde karavan parkı var. Son günlerde maalesef bu karavan parkı çadır kente dönüşmüş durumda. Yüzden fazla çadır var. Burada yaşayan insanlar 30 dolarla 50 dolar arasında günlük kira veriyorlar. Evleri burası, yaşadıkları yer burası. Manzara gerçekten çok ürkütücü. Avustralya'daki konut krizi çok büyük boyutlarda maalesef. Allah yardımcıları olsun demiş Mustafa Bey. Necdet Çimenli Bey, enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. 3,6'dan 3,85'e çıkıp Merkez Bankası da 25 puan faizi yükseltince kıyametler kopuyor ülkede. Enflasyonu en düşük ülkelerden biri olan Avustralya'da fiyatların her gün arttığından kimse şikayetçi olmuyor. Bir çağrıda bulunamıyor siyasetçiler tarafından demiş Necdet Çimenli Bey bize gönderdiği mesajda. Bu arada birkaç tane son dakika gelişmesi de var sayın dinleyiciler, onu sizle paylaşmak istiyorum. 26 Ocak Avustralya gününde Perth'te istila günü protesto gösterilerine bir bomba, ev yapımı bomba atan kişinin terörizm suçlamasıyla suçlanacağı belirtiliyor. Bu konuda bir talep vardı. Ev yapımı bomba atmış ama bomba öldürücü olabilecek bomba patlamamıştı. Kimse yaralanmamıştı veya ölmemişti, ancak ciddi bir şekilde soruşturuluyordu. Kişinin terör suçlamasıyla, en azından şüphelinin terör suçlamasıyla suçlanacağı belirtiliyor. Bir başka gelişme de Güney Avustralya'da Eylül ayında kaybolan 4 yaşındaki Gus Lamet hakkında polis açıklama yaptı. Kaybolduğuna dair, yani yürüyerek kendi başına kaybolduğuna dair işaretlerin az olduğunu belirtiyor yetkililer. Bu konuda bir kişinin, yani bir suç olduğuna dair büyük bir delil olduğunu, yani Güney Avustralya tarihinin en büyük arama operasyonlarının gerçekleştirildiğini ve buna rağmen bulunmamasının ancak birkaç opsiyon geride bıraktığını söylüyor. Bu konuda gelişmeleri takip edeceğiz. Herhangi bir şüphelinin kimliği açıklanmadı, ancak bir şüpheli olduğu belirtiliyor en azından bazı medya kanallarında. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza geçecek olursak, İskoç bir mucit tarafından yapılan ilk televizyon son bir yüzyıl içinde büyük mesafe kaydetti. Bu konudaki bölümü sayın Bu konudaki bölümü arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
Yüzyıl önce İskoç mucit John Logie Baird, Televizor adını verdiği ilk televizyonu dünyaya tanıttı. Bir kuklanın başının titrek görüntüleri olan bu ilk görüntüler sosyal eğlence ve kültür hayatında bir devrime yol açtı. Günümüzde insanlar televizyonlarının önünde çok fazla zaman geçiriyor. Avustralyalılar her gün 2,5 ila 3 saat arasında yayın ve gecikmeli, yani yayının zamanında değil de sonradan da olsa televizyon izliyor. Eğer yayın akışı hizmetlerini de eklersek bazı çalışmalar bu rakamın günde 6 saate kadar çıkabileceğini gösteriyor. Televizyonun icadından bu yana sadece 100 yıl geçtiğini düşünürsek bu oldukça büyük bir etki. John Logie Baird adı televizyonun tarihiyle eş anlamlı. Bir iş adamıydı John Logie Baird ama her şeyden önce bir mucitti ve Ocak 1926'da Londra'daki Fleet Caddesi'ndeki Soho Laboratuvarı'nda televizyon olarak bilinecek olan şeyin İlk halka açık gösterimini yaptı. Daha sonra ortaya çıkacak elektronik sistemlerin aksine Baird'ın televizörü mekanikti. Birleşik Krallık'taki Bilim ve Medya Müzesi'nde televizyon ve yayın küratörü olan Lewis Pollard bunun bir atılım olduğunu ancak kullanımının son derece zor olduğunu söyledi.
It was very technical, very complicated and because Baird was such a pioneer in what he was doing.
Çok teknik ve çok karmaşıktı ve Baird yaptığı işte çok önce olduğu için ekipmanının çoğunu sıfırdan yapmak veya laboratuvarda ne varsa onu kullanmak zorundaydı diyen Pollard, bu nedenle müzede bulunan cihaz eski bir şapka kutusunun bir bisiklet lambasının parçalarından oluşuyor ve tamamen kendin yap tarzındaydı. Çünkü televizyon olmadığı için bir dükkana gidip gerekli parçaları satın alamazdınız diye konuştu. BBC, dünyanın ilk düzenli yayın yapan televizyon hizmetini 1936'da İngiltere'de başlattı. Ancak söz konusu haber filmi görüntülerinin de gösterdiği gibi biraz yenilik ve o zamanlar radyonun yaptığı ciddi iş açısından bir dikkat dağıtıcı olarak görüldü.
BBC's first regular television broadcast began on the 2nd of November 1936.
BBC'nin ilk televizyon yayınları 2 Kasım 1916'da Leslie Mitchell tarafından başlatıldı. Tabii ki renk yoktu, görüntüler kesinlikle siyah beyazdı veya bazı alaycıların öne sürdüğü gibi siyah ve koyu griydi diyen dinlediğimiz bu o zamanın spikeri ancak kullanım arttıkça çözünürlükte iyileşti. Yayın günde 2 saatle sınırlıydı diye anlattı televizyonun o ilk günlerini. 1938'de Logie Baird, televizyonun neredeyse 20 yıl sonrası 1956'da başlamasına kadar Avustralya ve Yeni Zelanda'daki İngiliz Movie Tune haber filmi izleyicilerine konuştu.
It is now 12 years ago since I produced the first little flickering television image.
İki küçük titrek televizyon görüntüsü üretmenin üzerinden 12 yıl geçti. Bugün Londra'da günde 2 kez düzenli bir televizyon yayınımız var ve binlerce izleyicimiz var diyen Logie Baird, televizyon bilimsel bir yenilikten ticari bir hizmete dönüştü. Şu anda yayın alanı Londra ve çevresinde 30 mil ile sınırlı. Bu bağlamda 1928'de televizyonla Atlantik'i geçtiğimi belirtmek ilginç. Bu elbette tamamen deneyseldi ama geleceği kim tahmin edebilir ki diye sormuştu. Elbette o ilk günlerden bu yana büyük gelişmeler olmuştu. Logie Baird ilk yayın için bir kukla kullanmak zorunda kalmıştı. Çünkü kullanılan aydınlatma o kadar yoğundu ki aydınlatılan her şey alev alma eğilimindeydi. 1953 yılına gelindiğinde teknoloji o kadar gelişmişti ki BBC bugüne kadarki en büyük dış yayınını gerçekleştirecek kadar kendine güven duydu. Ki o dış yayın Kraliçe 2. Elizabeth'in taç giyme töreniydi. Program yayın sırasında filme kaydedildi ve tüm dünyaya gönderildi. Birleşik Krallık'taki Bilim ve Medya Müzesi'nde televizyon ve yayın küratörü olan Lewis Pollard o yayını bakın nasıl anlattı.
Any TV camera in the UK that could be mobilized was mobilized for use during the coronation. It was such a large media event, and that's why so many people remember it. We talk here at the museum about
Taç giyme töreni sırasında İngiltere'de seferber edilebilecek her televizyon kamerası seferber edildi. O kadar büyük bir medya olayıydı ki bu yüzden birçok insan hatırlıyor. Burada müzede milyonlarca insanın izlediğinden bahsediyoruz. Ancak insanların çok aşina olmayabileceği bir şey de 1950'lerdeki televizyonların Baird'ın televizyondan daha büyük ancak yine de çok küçük olmasıydı. Ve kayıtlara göre her televizyonu yaklaşık 17 kişi izliyordu. Bu da günümüz televizyonlarının yarısı, hatta belki daha da küçük bir boyutu demek diyen Pollard, yani evde izleyen insanlar için bu o kadar büyük bir an oldu ki televizyonun insanların günlük yaşamlarının bir parçası olarak yerleşmesine gerçekten yardımcı oldu diyebilirim. Bazı insanların sahip olmak isteyebileceği bir yenilik olmaktan, "Aa, benim de evimde böyle bir şey olmalı" noktasına geldi. Ve bu da televizyonun İngiltere'de bu kadar büyük bir başarıya ulaşmasını sağladı diye konuştu. Bir sonraki devrim televizyon programlarını daha sonra yayınlanmak üzere yüksek kalitede kaydetme yeteneğiyle geldi. İlk yayın kalitesinde video kaydedici Amerikan yayın kuruluşu CBC'nin 1956'da ciddi olarak ilk kez kullandığı devasa bir makine olan Ampex VRX 1000 idi. Bir piyano büyüklüğündeydi ve 50 bin Amerikan dolarına mal oluyordu. Bu da günümüzdeki 900 bin Avustralya dolarına eşdeğerdi. Logie Baird video kaydetmenin önemini önceden görmüş ve yıllar önce kendi sistemini geliştirmişti.
He was also really experimenting with the idea of being able to record television signals because in those days all television as it went out was live. There was no way of recording such vast amounts of data in any way, shape or form. And Baird was working with a system he called Phonovision, which was recording.
Ayrıca televizyon sinyallerini kaydetme fikriyle de gerçekten deneyler yapıyordu Logie Baird. Çünkü o günlerde tüm televizyon yayınları canlıydı. Bu kadar büyük miktarda veriyi herhangi bir şekilde kaydetmenin hiçbir yolu yoktu diyen Pollard, Baird, Phonovision adını verdiği bir sistem üzerinde çalışıyordu. Bu sistem televizyon yayınlarının hem görüntü hem de ses bileşenlerini esasen bir vinyl diske kaydediyordu ve bunun arkasındaki gerçekten ilginç hikaye şu ki koleksiyonumuzda bu disklerden bazıları var ve bunlar Baird'ın ölümünden çok sonra, yani çok daha sonra çevrilene kadar aslında çevrilmemişti. Çünkü o bilgiyi bir diske kodlamanın yolunu bulmuştu. Bizim açımızdansa bunu çözmenin bir yolu yoktu. Dolayısıyla bildiği kadarıyla bu sistem çalışmış olabilir veya olmayabilir ve aslında evet çalıştığını kanıtlamamız çok daha sonra oldu diye konuştu. Titreyen siyah beyaz bir yenilikten avcumuzun içindeki sinema kalitesinde renklere kadar görsel medya son 100 yılda çok uzun bir yol kat etti.
Sayın dinleyiciler, Mustafa Bey Queensland'dan bir oyun konsolunun TV'ye bağlandığını düşünürsek çocukların ve gençlerin, hatta büyüklerin bile saatlerce burada vakitlerini geçirdiklerini söyleyebiliriz demiş. Nece Çimenli Bey de 1970'te Sydney'e geldiğimizde renkli televizyon satışları yeni başlamıştı ve 125 dolardı. Fabrikada haftada 35 veya 45 dolar alanlar taksitle alabiliyordu demiş bu dinleyicimiz de. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz ve saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sydney'de yaşayan Türkçe konuşan toplumun genç kuşağı Türkçe rock gecesinde kurtlarını döktü. Arkadaşımız Mert Balkanlı gecenin organizatörlerinden müzisyen Furkan Tapsız'la konuştu. Müzik
geçtiğimiz Aralık ayında Sydney'in kültürel merkezi sayılan Newtown bölgesinde Turkish Rock isimli bir etkinlik düzenleyen ve kendi grubuyla da sahne alan Furkan Tapsız, Avustralya'ya 7 sene önce gelmiş bir mühendis. Mikrofonumuza düzenlediği etkinliğin ses getirmesi ve biletlerin hepsinin satılmasından sonra bir kolektif kurduğunu ve etkinliklerine devam edeceğini anlatan Tapsız, bir mühendis olarak neden müzikle ilgilendiğini, amacını ve bir sonraki konserin detaylarını paylaştı.
Merhaba Furkan, kendin önce bize tanıtır mısın lütfen?
Tabii ki. Adım Furkan. 7 senedir Avustralya'da yaşıyorum. Geldiğimden beri mühendis olarak çalışıyorum bir üretim firmasında. Endüstri mühendisliği mezunuyum.
Türkiye'de hangi üniversitede okudun?
Bilkent Üniversitesi mezunuyum.
Bilkent Endüstri, gayet de güzel bir bölüm.
Eyvallah.
Şimdi bugün seninle röportaj yapmamızın sebebi, Sydney'de çok güzel organizasyonlar yaptığını duyduk. Hı hı. Bize o konuyu anlatır mısın biraz?
Tabii ki. Şimdi ben 9 yaşımdan beri müzikle uğraşıyorum. Hep bir hobi olarak benimle beraber gelen bir şeydi müzik, beni destekleyen. Son 2 senedir buradaki Sydney'deki müzisyen insanlarla tanışma fırsatı buldum ve farklı yerlerde, farklı ortamlarda çalma fırsatım oldu ve burada çok fazla tabii müzisyenle tanıştım.
Tanıştığın müzisyenler Türk mü, yabancı mı?
Çoğunluğu yabancı oldu. Türk evet. Müzisyen pek tanışamadım açıkçası. Çok fazla denk gelmedim. Ve bu tanışıklıklar sonucunda da aslında hani artık belli bir noktada ben kendi sevdiğim müziği, benim alışık olduğum, aşina olduğum müziği çalmak istediğimi fark ettim. Ve acaba bir Türkçe müzik çalsam dinleyen olur mu? Veya çalacağım zaman bana eşlik edebilecek müzisyenler bulabilir miyim? Bu şekilde aslında başladı yolculuk. Niyetlendikten sonra aslında bana eşlik edecek müzisyenler buldum ve bir etkinlik düzenledim. Bu geçtiğimiz sene Aralık ayında Türkçe Rock Gecesi adı altında bir etkinlik düzenledik Nisan'da Bank Hotel'in üstünde.
Bu kendi grubun çaldığı parçaları seslendirmek için yani.
Evet. Yani aslında hepsi bizim, benim en azından çocukluğumda diyeyim, belki ortaokul, lise zamanı dinleyip büyüdüğüm ve aslında müziği de öğrendiğim şarkıları çalmak istedim. Ve biliyordum ki aslında benim yaşıtlarım, bu müziği bilen, tanıyan insanların ilgi gösterebileceğini düşündüm aslında.
Ne tarz müziklerden bahsediyoruz burada?
2000'ler Türkçe rock diyebiliriz ağırlıklı olarak.
Mesela birkaç isim ver bize.
Tabii ki işte Duman, Athena, Mor ve Ötesi gibi güzel, grupların evet. Parçalarını. Aslında yani çoğumuzun da büyük ihtimalle konserine gittiği, hep beraber şarkılarına eşlik ettiği gruplar. Bunu kesinlikle hani yapmak istediğime karar verdim. Ve nihayetinde de gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Yani hem müzikal anlamda bizi tatmin etti. Hem yani gelen insanların hepsi çok memnun kaldı ve çok da iştirak ettiler aslında. En önemlisi bence oydu.
Şimdi yani, benim duyduğuma göre bu sold out bir event olmuş.
Öyle oldu.
Öyle evet. Bir etkinlik olmuş. Ve gelenler hakikaten olumlu konuşuyor. Ve Sydney, tam bilmeyenler için söyleyeyim, Sydney Newtown'ın göbeğinde olan bir konserden bahsediyoruz.
Evet, yani. Evet. Yani hani beklediğimizden de tabii ki yani iyi bir dönüş geldi açıkçası. Yani zaten hani eğleneceğimizi, hep beraber şey yapacağımızı düşünüyordum ama yani dediğim gibi en başından, ilk şarkıdan itibaren herkes bütün parçalara eşlik etti. Ve aslında belki en önemli şey şunu söyleyebilirim. Müzisyen arkadaşlarım çok etkilendiler. Yani hepsi yabancıydı bana eşlik eden arkadaşlar ve onlar şok oldu yani. Biz böyle bir konser daha önce yapmadık. Herkes bütün şarkıları biliyordu. Evet. Hepsine eşlik ettiler. Bir dahaki ne zaman yapıyoruz diye sordular
şimdi
bana.
Müzisyen
yani.
Arkadaşların, sana eşlik eden arkadaşların anladığım kadarıyla yabancı.
Evet.
Onlar da parçaları öğrenmek durumunda kaldılar tabii.
Evet. Onlara öğretme süreci tabii ki benim için biraz şeyli evet. Oldu. Fakat yani zaten sonunda değeceğini de düşündüğüm için, ki müzisyen arkadaşlar gerçekten hani çok yetenekli arkadaşlar. İşte birkaç tanesi konservatuvar mezunu. Bir tanesi zaten yıllardır, yani 20-30 yıldır müzisyenlik yaparak hayatını geçindiren birisi. Yani onlara zaten güveniyordum yapabileceklerine. Ben de onlara biraz emek göstererek şu parçaları hani öğretmek için vakit harcadım. Ve çok şimdi, güzel bir şey ortaya çıktı.
Şimdi projenin ismi nedir? Bu bir grubun ismi var mı?
Şimdi grubun ismi yok. Fakat aslında hani benim niyetim farklı organizasyonlar yapmak bu şekilde. ve bunu bir Elsewhere Collective adı altında bir
Elsewhere. Tam Türkçesini öğrenelim sende.
Başka bir yer.
Başka bir yer, evet.
Evet. Yani zaten hani çalacağımız müzikler büyük ihtimalle başka yerlerde olacak. Ve aynı zamanda işte aslında burada başka bir yere gelip ve buradaki o odadaki havayı soluyun. Evet. Ve hani burada yaşayın o müziği. Başka bir yere gelin ve sonra
geri
dönün. Harika.
Yani bu aslında daha önceden duyduğum bir şey, yabancı gruplardan duyduğum bir şey. Böyle kolektif müzik yapan insanlar var. Hı hı. Yani bir grup ismi olarak değil de bir kolektif olarak devam etmek istiyorsun.
Evet. Çünkü zaten etkinliklerin hepsini de hani aynı müzisyenler olsun da istemiyorum. Farklı müzisyenlerin katıldığı, farklı tarzda müziklerin çalındığı, işte yeri geldiğinde bugün Türkçe yapıyoruz, yarın İspanyolca bir etkinlik olabilir. İşte Balkanlardan olabilir. Birkaç tane Bulgar müzisyenle tanıştım mesela. Yani belki farklı yerlere de aslında götürebildiğim yere kadar neler yapılabilecekse onları da birazcık denediğim bir şey olacak.
Şimdi anladığım kadarıyla bu etkinlikte kendi sevdiğin müzikleri bir araya getirdin. Kendi arkadaşlarınla güzel bir parti yaptın. Bu da bir sold out etkinliğe dönüştü bir şekilde. Evet. Şimdi bundan sonraki etkinlik için ne düşünüyorsun?
Bundan sonraki etkinliği de şu anda CBD'de Metro Theater'ın altında bulunan Metro Social adlı şeyde,
George Street'te. Evet. Orası büyük bir mekan sayılır.
Orası yani ana sahnesi bayağı büyük.
Evet.
Biz bir de alt katında biraz daha küçükçe bir sahnesi var. Yani önceki yerimizden daha büyük bir yer. Aslında yani daha çok insanın buna ilgi göstereceğini düşündüğümüz için daha fazla insanın da katılabileceği bir hani etkinlik olmasını. Evet.
Peki katılımcıların çoğu Türk mü yoksa böyle bir denge var mı? Türk yabancı dengesi var mı?
Yani hani denge olmasa da yabancı kesinlikle katılımcı arkadaşlarımız oldu. Hani burada işte 7 senedir geçirdiğim vakitte tanıştığım yabancı arkadaşlarım da var. İşte keza bu müzisyen aslında arkadaşlarımdan çok fazla gelen oldu. Türk arkadaşlar zaten dediğim gibi zaten katılım göstererek bize o gün şeyini, geri dönüşlerini verdiler yani bütün parçalarda bize eşlik ederek.
Harikasın.
Ama yani yabancı arkadaşlar da zaten ondan da hani etkilendiler ve hani zaten şeyin müziğin ritmini, groove'unu onlar da hissederek katılım gösterdiler yani. Ben arkadan gördüm onların eğlendiğini.
Şimdi bu ilk etkinlik hakikaten benim de diğer insanlardan duyduğum kadarıyla güzel geçmiş bir etkinlik. Nasıl duyurusunu yaptınız? Nasıl insanları haberdar ettiniz bu etkinlikten?
Tabii öncelikle arkadaş çevremizle başladı.
Kulağa.
Biraz kulaktan kulağa oldu.
En güzeli.
İşte birkaç yere poster astık.
Evet.
Onun haricinde de sosyal medyadan olabildiğince sosyal medyadan küçük reklamlar verdik. Onu da ilk defa denedik aslında. Yani ben bu tarz şeyleri yapmıyorum. Ben de öğreniyorum bir yandan. Ama daha çok dediğim gibi bir organik bir şekilde oldu aslında. Arkadaşlarımıza söyleyerek, evet, onlarla haberdar ederek zaten bununla alakalı bir talep olduğunu da fark ettik yani. Herkes bekliyormuş aslında böyle bir şey. Ki ben hani işte etrafta başka müzikler, farklı projelerde çalıyordum. Oralara da arkadaşlar hani gelip şey yapıyordu, izliyordu beni. Ve hani böyle bir şey olduğunda da aslında yani orada burada çalıyordu, bakalım Türkçe çalınacak şimdi, hadi buna gidelim bir dinleyelim diyen arkadaşlar da mutlaka oldu diye düşünüyorum.
Şimdi bir kolektiften bahsettin, öyle, evet, bir fikirden bahsettin. Senin için bu organizasyonları yapmanın sebebi nedir?
Ya bahsettiğim gibi müzik çok küçüklükten beri benim yoldaşım oldu. Yani mutlu hissettiğimde, hüzünlü hissettiğimde bir şekilde ben ona danıştım. Yani bana hep yardımcı oldu aslında. Ve hayatımın bu noktasına geldiğimde fark ediyorum ki müziğin çok önemli bir yeri var. Ve kendimce bunları paylaşıp aslında beraberce güzel bir vakit geçirmek.
Yani işin maddi tarafından çok bir böyle bir birliktelik havası olsun.
Birliktelik havası, bir komünite belki de yaratmak. Evet. Yani Elsewhere Collective dedik, bir müzisyen kolektifi olabilir. Ama aynı zamanda bunun bir komünitesi de olması ve yani aslında bu tarz müziklere veyahut da iyi kaliteli müziğe izlemek isteyen, canlı müziğin havasını seven insanların gidip orada bundan keyif alabileceği ortamlar oluşturmak.
Evet,
beraber vakit geçirebileceğimiz ve keyif alabileceğimiz, sadece orada yaşayıp ondan sonra ne güzeldi diye sonradan bahsedebileceğimiz etkinlikler.
Şimdi Tabii müzikten bahsediyoruz. Senin bu çaldığın gruplardan, çaldığınız parçalardan. Peki senin kendinin yazdığı ya da ileride böyle düşündüğün projeler var mı? Yani kendine özel.
Evet. Yani kesinlikle var. Hani bu kadar birikmişliğin bir şekilde yansıması olacağına inanıyorum. Ve aslında her geçen gün piştiğimi de hissediyorum. Müzik çaldıkça, müzikle iç içe oldukça, farklı müzikler dinledikçe ufkum genişliyor ve kendimi bu alanda geliştirdiğimi hissediyorum. Kendi müziklerimi oluşturma yönünde bir planım var. Aslında üstüne de çalışıyorum hali hazırda. Fakat bunlar ne zaman meyvesini verir? Bununla alakalı hani çok net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü doğal akışında aslında nasıl gelişecekse ve nasıl ortaya çıkacaksa o şekilde daha güzel olacağını düşünüyorum.
Şimdi Sydney sence bunun için sana uygun bir ortamı sağlıyor mu?
Mevcut durumda aslında bu müzisyen arkadaşlarımla ben güzel bir şey yakalayabileceğime inanıyorum. Yani belli fikirlerimi paylaşabileceğim ve bunlar üzerine bunları geliştirmek üzere çalışabileceğimiz arkadaşlarım var, müzisyen arkadaşlarım. Yani Sydney'de zaten güzel bir şehir aslında. Burada şu anlamda belki de güzel. Müziğe ayırabileceğim, yani ben mühendislik yapıyor olabilirim ama müziğe ayırabilecek bir vakti Sydney bana sağlıyor diye düşünüyorum. Ve bu da ayrıca Sydney'in bir artısı olmalı.
Şimdi Furkan, bize en son bu metroda yapmak istediğin etkinliğin gününü, tarihini biraz daha detaylı paylaşır mısın kısaca?
Tabii ki. Şimdi önceki etkinliğimiz Turkish Rock Night diye yapmıştık. Buna Turkish Rock Night Volume 2 olarak adlandırdık. 6 Mart Cuma akşamı Metro Social'da, CBD'de yapacağız etkinliğimizi. Biletlerimizi Metro Social'ın kendi sitesinde, onların kendi ticketları şeyi var, sitesi var. Oradan ulaşılabilir. İşte Facebook eventimiz veya aslında şu anda bununla ilgili de reklam vermeye başladık. Yine posterler bildiğimiz yerlere asarak elimizden geldiğince duyuracağız.
SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, okulların törevliliği riskine yönelik dikkatli olması çağrısı yapılıyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
Öğrenciler yeni eğitim yılına başlarken Avustralya Federal Polisi okullardan öğrencilerin zorla evlendirilmeye zorlandığına dair belirtiler olup olmadığını araştırmalarını istedi. Birinin düğün günü genellikle hayatının en mutlu günlerinden biridir. Gerçek adı Layla olmayan bu dinleyeceğimiz kadın içinse durum tam tersiydi. 15 yaşında okuldan alındı ve kuzeniyle evlenmeye zorlandı. 50 yıl sonra bunun hayatının büyük bir bölümünde onu yanlış yola sürüklediğini anlattı.
From beginning I don't like all my life from when because I get married when I'm young 15.
Başından beri bu hayatımı hiç sevmedim. Çünkü çok genç yaşta, 15 yaşında evlendim diyen Layla, 16 yaşındayken oğlumu dünyaya getirdim. Elbette kolay değildi. Zordu. Çok, çok ama çok zordu. Hayatım boyunca yaşadıklarım kolay değildi diye konuştu. Kocası sonraki yıllarda vefat eden Layla, acısının hala devam ettiğini ve 7 çocuğuyla olan ilişkilerini de etkilediğini söyledi.
Like how I told you, like nearly 13 years still now I see psychology and I'm not young, I'm nearly 65 years old.
Size söylediğim gibi neredeyse 13 yıldır hala bir psikologla görüşüyorum ve artık eskisi gibi genç de değilim diyen Layla, neredeyse 65 yaşındayım. Mutlu olmaya çok çalışıyorum, çok çabalıyorum ama olamıyorum diye konuştu. Bir aile danışmanı olan Rand Faith, Leyla'nın anlattığı hikayenin hiç de şaşırtıcı olmadığını söyledi. Rand Faith, zorlama, tehdit veya aldatma yoluyla yapılan bir evliliğin ömür boyu sürecek travmaya yol açabileceğini de sözlerine ekledi.
It will cause emotional damage, psychological damage on a sexuality.
Zorla evlendirilmenin duygusal ve psikolojik hasara neden olacağını söyleyen Rhonda Faith, kurbanın cinselliği, iyi ve anlamlı bir ilişki kurma yeteneği kesinlikle etkilenecektir diye konuştu. Aile danışmanı Faith, Avustralya Federal Polisi ile birlikte çalışacak olan okulların Avustralya'da zorla yaptırılan evlilikleri durdurmada büyük rol oynayabileceğini söyledi. Federal polis, zorla yaptırılan evliliklerle ilgili daha fazla şikayet aldığını bildiren Çocuk İstismarıyla Mücadele Merkezi'ne liderlik ediyor. 2024 ve 25 mali yılında 118 vaka kaydedilirken önceki mali yılda bu sayı 91'di. Bu alanda çalışan Avustralya Federal Polisi komiserlerinden Helen Schneider, okulların zorla evliliğin çocuk yaştaki bir kişide yaratabileceği ve başkalarının fark edemeyeceği değişiklikleri görebildiğini ve bu şekilde bu uygulamaya karşı ön cephede yer aldığını söyledi.
That schooling environment is a sector we really want to target as the Australian Federal Police. It's a sector where we know that people have strong relationships.
Okul ortamı Avustralya Federal Polisi olarak gerçekten hedeflemek istediğimiz bir sektör. Burası insanların çocuklarla güçlü ilişkiler kurduğu bir sektör diyen Helen Schneider, eğitimciler davranışlardaki ince değişiklikleri fark edeceklerdir ve muhtemelen o çocuğun yaşadığı toplumda bu ince farklılıkları fark eden tek kişi öğretmenleri olabilir diye konuştu. Zorla yaptırılan evliliğin tipik belirtileri arasında bağımsızlığı sınırlı çocuklar, bir aile üyesi tarafından sürekli gözetim altında tutulma ve kızların düzenlenmiş bir yurt dışı gezisi hakkında endişe duyması yer alabilir. Ancak uzmanlar okuldaki erken belirtilerin biraz farklı görünebileceğini de söylüyor. Bunlar arasında okul çalışmalarından uzaklaşma, arkadaşlardan uzaklaşma ve çok daha fazla devamsızlık yapma yer alıyor. Komiser Schneider, federal polisin çocukların güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için okullarla birlikte çalışmak istediğini söyledi.
Schooling communities obviously might be the only place that young people might have an outlet outside of a family circumstance where they might be at risk. And
okul toplumları gençlerin risk altında olabilecekleri ailevi koşulların dışında bir çıkış yolu bulabilecekleri tek yer olabilir diyen Schneider ve savunmasız toplumları korumaya gelince Avustralya Federal Polisi çocuklarımız için gerçekten en güvenli ortamı sağladığımızdan emin olmak açısından sektörler arası çalışmaya isteklidir diye konuştu. Zorla yapılan evlilikle ilgili suçların kovuşturulması oldukça zor. Schneider, bildirilen vakalardaki yaklaşık %30'luk artışın bunun aslında daha sık yaşandığı anlamına gelmediğini söyledi.
So what we're seeing, I think it means that we are seeing more people report. It's difficult to tell whether it means there's an increase of that offending happening.
Yani gördüğümüz şey sanırım daha fazla insanın bildirimde bulunduğunu gösteriyor diyen Schneider, bu suçun işlenmesinde bir artış olup olmadığını söylemek oldukça zor. Ancak bunun Avustralya'da canlı bir sorun olduğunun çok iyi farkındayız diye konuştu. Layla'nın okulu zorla evliliğin erken belirtilerini tespit edememişti. Ancak polis eğitimin diğer çocukların benzer deneyimler yaşamalarını önleyebileceğini umuyor.
Evet sayın dinleyiciler, bir son dakika gelişmesi daha size. Güney Avustralya'da kayıp olan 4 yaşındaki Gus Lament'in kaçırılması ya da kaybındaki şüpheli kişinin aynı yerde yaşadığı ancak anne veya babası olmadığı belirtiliyor. Açıklanan yani yapılan açıklamalarda Güney Avustralya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda uzun süredir Eylül'den beri kayıp 4 yaşındaki Gus Lament. Evet sayın dinleyiciler sırada Melbourne sokaklarına bir anda Bondi katliamı şüphelisinin posterlerinin belirmesi haberi var. Victoria polisi Bondi'deki katliamın şüphelisi Navid Akram'ı gösteren posterlerin Melbourne genelinde asılmasını soruşturuyor. Asılan 40 kadar posterde Akram'ın fotoğrafının altında Ozzy yazıyor. Posterler sanatçı Peter Drew'un Ozzy adlı sokak sanatı serisinin tarzında hazırlanmış. Sokak sanatçısı Peter Drew, çok kültürlülüğü kutlayan Ozzy sokak sanatı serisiyle tanınıyor. Afişlerinde 1900'lerin başında fotoğrafı çekilmiş birçok göçmenin fotoğrafının altında Ozzy yazıyor. Son günlerde Drew'un stilinin kopyalanmasıyla hazırlanan ve fotoğrafında Bondi katliamı şüphelisi Navid Akram'ın yüzünün kullanıldığı posterler Melbourne ve çevresinde asıldı. Sanatçı Peter Drew, posterlerinin ilk kez bu şekilde tahrif edilmediğini söylüyor.
My immediate reaction was deja vu because this has happened before 10 years ago people from the far left.
İlk tepkim deja vu oldu. Çünkü bu 10 yıl kadar önce de olmuştu. Aşırı solcular farklı nedenlerle ama çok benzer bir şekilde posterlerimi kopyalamışlardı diyor. Melbourne Şehir Merkezi ve Melbourne'un iç kesimindeki belediyeler posterleri hızla kaldırdı. Melbourne Belediye Başkanı Nicholas Rees, taklit posterlerin son derece rahatsız edici olduğunu söylüyor.
It is absolutely abhorrent that someone has hijacked his artwork and used it.
Birinin onun sanat eserlerini çalarak bu korkunç derecede rahatsız edici görüntüleri yaratması kesinlikle iğrenç bir şey diyor. Belediye meclisi sokak kamerası görüntülerini incelerken Victoria polisi izinsiz afiş asma suçuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Belediye Başkanı Rees, yeni eyalet ve federal yasaların uygulanabileceğini söylüyor.
We have seen new state and commonwealth anti-hate, anti-Semitic laws.
Yeni eyalet ve federal nefret ve antisemitizm karşıtı yasaları gördük. Bu yasalar yeni. Henüz mahkemelerde test edilmediler. Bu yüzden bu iyi bir test vakası olabilir diyor. Antisemitizmle mücadele eden Anti-Defamation Komisyonu Başkanı Dr. Dreer Abramovich, sorumluların gereken cezayı alacağını umuyor.
If you glorify and celebrate mass murder in a public space, you should be held accountable. I hope police identify the perpetrators.
Kamuya açık bir alanda toplu katliamı yüceltir ve kutlarsanız bunun hesabını vermelisiniz. Umarım polis failleri tespit eder ve yasa izin verirse suçlamaları yapar ve umarım onlar parmaklıklar arkasına girer. Aksi takdirde durum daha da kötüye gider diyor. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Önce sizle en son haber başlıklarını paylaşmak istiyorum. Adli tıp Bondi'da geçen sene 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırıda saldırıyla ilgili raporunu açıkladı. Saldırganın psikiyatristiyle ilgili bazı sıkıntılar olduğu belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Avustralya'nın Donald Trump'ın Barış Konseyi'ne aday olma, en azından üye olmayı tartıştığını, görüştüğünü, bu konuda Trump yönetiminden ilave bilgi istediğini belirtti. Ya birçok ülke, Britanya, Almanya, Fransa dahil birçok ülke bu konseye dahil olmayacağını açıkladı zaten Yeni Zelanda. Türkiye'de henüz bu konuda bir karar vermiş değil. Kalıcı üye olmak için 1 milyar dolar istiyor Donald Trump yönetimi. Evet sayın dinleyiciler, ve tabii Güney Avustralya'daki son dakika gelişmesini de sizle paylaştık. Bir sonraki yayınımız yarın 6 Şubat 2026 Cuma saat 14'te başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.